Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 14.
Ay parlıyordu ve biz biraz sallanıyor ve gülüyorduk. O bir ağacın altında beni ilk defa öpüyordu. Seninle evlenmek istediğim hakkında aslında şimdiye kadar basitçe konuşamadım. Pek yakında sana açıklayacağım. Üzgünüm. İlk önce annenin ne düşündüğünü bilmem gerekiyordu. O kadar küçük olmana rağmen seni çılgınca sevdiğim için kendimi suçlu hissediyorum. Hem gözlerinin seni ele vermesine rağmen senin bana karşı olan hislerini tanımıyordum. Seni seviyorum Olivia. Of Ivo, bana ne oluyor? Seni ilk gördüğüm andan, ilk sözlerinden beri seni seviyorum. Hem de bir yanlış anlamaydı onlar. Biz birbirimize iyice sokuluyor ve gülüyorduk. Ah Ivo, öyle mutluyum ki. Öyleydim. Hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Ben başımı kaldırıyordum. Zira dudaklarımız çok kısa temas etmişlerdi ve bekliyordum. O harika görünüyordu. Ben gözlerimi kapıyordum ve o yumuşak bir tonda yapıyordu ve sonra dudaklarımız uzun bir öpücük için buluşuyorlardı. Önce titrek, sonra arzulu ve aç. Yaşadığım en muhteşem şeydi bu. Bunun hiç bitmemesi için dua ediyordum. Tekrar ve tekrar öpüşüyorduk. Oh Ivo, 15 yaşında ve hiç öpülmemiş. Uf, o sessizce gülüyordu. Onun çıkardığı her sesi seviyordum. Ancak tüm yakınlığımıza rağmen belki de özellikle bu yüzden titremeye başlıyorduk. Gel ufaklık, senin üşümene izin veremem. Doğum günün kutlu olsun ufaklığım. Böyle çağırma beni. Yakında 20 olacağım. Elbette, tabii, çok yakında. Evet ve şimdi seni yuvaya götüreceğiz. Seni yatağa sokmayı çok isterdim ve günün birinde bunu da yapacağım. Magda çoktan uyuyordu. Onu davet etmediğim için darılmıştı. Arkadaşlığımızda bir şeyler değişiyordu. Eskisi gibi değildi. Ben aynı değilim diye düşünüyordum o gece yatakta, onun yanında. Ben öpülmüştüm. Beni istemişlerdi. Bitmiş ve şaşkın bir halde uykuya dalıyordum. Annem ve benim için sonraki günler en güzel günlerden sayılırdı. Annem aydınlık odalarda, etrafında her milletten kızlar. Annem balkonlarda, güneşin altında. Annem kızlar topluluğu içinde sigara içiyor, konuşuyor, dans ediyor, hatta şarkı söylüyordu. Annem hepimizi Charlie'ye davet ediyor ve bize dağlar kadar pasta ve çay ısmarlıyordu. Benim annem şaka ve müzikle fondü yerken genç ve güleç. Annem, Ivo, kızlar ve benimle. Magda bir zaman için bizden uzak duruyordu. Ancak uzunca bir konuşmadan sonra kucaklaşıyor ve barışıyorduk. Ve bir kez daha yemeğe gidiyorduk ve onu, Sally'yi, Patsy'yi ve Ivo'yu da davet ediyorduk. Günlerden bir gün sadece annemin bir tren penceresinden sallanan elini görüyordum. Yavaş yavaş ufukta kayboluyordu. Sonra yine uzaklardaydı. 9. Ödev defterlerimdeki notlar aşk mektupları olmaya başlamıştı. Bir akşam Ivo ve ben yine yalnızdık. Şalinin arkasındaki ormanda bir kulübenin anahtarını bulmuştu. Geceler artık o kadar soğuk değildi. Kulübenin çatısında bir delik açık duruyordu. İçeri girdiğimizde o beni kendine çekiyordu. Ben yukarıya, bu yakışıklı adama, yukarı yıldızlara bakıyordum. Ancak o benim adımı fısıldadığında hatıralar bana bir tokat gibi iniyordu. Yıldızlı göğün altında bir küçük kız. O babama, baba, orada acıyan kolum, midem bulanıyor. Ben onun kollarından geri dönüyorum ve bedenim taş kesiliyor. Ne oluyor? Onu itmek istiyordum. Aksine hatıralarımı kendimden atıyordum. Onun dudakları benimkilere dokunuyordu. Onlar inanılmaz derecede yumuşaktılar. Hoş. O beni kendine çekiyordu. Önce şefkatli ve sonra şiddetli. Ben ona karşı direniyordum. Onun dudakları açılıyordu ve ben geri çekiliyordum. Bir şey mi var ufaklık? Ben seni öyle arzuluyorum ki bunların gerçekten olduğuna henüz inanamıyordum. Bunu ben de özlemiştim ve hayal etmiştim, ancak şimdi bundan korkuyordum. Çok altüst olmuştum ve aynı zamanda da gururluydum. Birdenbire gitmek istiyordum. Tüm bunlar bana fazla gelmişti, ancak onu öpmeye başlıyordum. Ona kanıtlamak için. Tam olarak bilmiyorum. Belki ona normal olduğumu kanıtlamak için. Dilim şefkatli ve dikkatlice onun ağzını keşfediyordu. Aniden tekrar öpmeyi arzuluyordum ve içimde duygularla yüklü bir fişek patlıyordu. Özellikle de o boynumu öptüğünde. Kendimi huzurlu hissediyordum. Ben uysallaşıyordum ve kendimi tamamen yabancı duygulardan başı dönmüş hissediyordum. Beni gafil avlıyorlardı ve ben derin derin inliyordum. Onun elleri beni okşuyordu ve ben de onu okşama ihtiyacı, verme, erime ihtiyacı uyandırıyordu. Ben gözlerimi kapalı tutuyordum ve sanki hepsi rüyaymış gibi geliyordu bana. Ancak elleri kazağımın altına kayıp göğüslerime dokunduğunda kıvrılıyordum. Ben titriyordum. O ara veriyordu. Ufaklık, duygusal kız, sen çok hassassın. Bu hoşuma gidiyor. Onun beni böyle istediğini anlıyordum ve ben çok rahatsız oluyordum. Sorgularcasına bana bakıyordu. Sevgilim, sana öğreteceğim. Ben bekleyebilirim. Ben sabırlı ve şefkatli olacağım. Seni seviyorum tatlım. Harika, muhteşem küçüğüm. İşte yine burada. Kaşla göz arasında yine kendimi suçlu hissediyordum. Onun için o kadar çok şey hissediyordum ki. Seni seviyorum Ivo. O kadar çok ki bana acı veriyor. Sana göstermek için kelimelere sığdıramıyorum. Biliyorum. Hissediyorum onu. Sen harikasın sevgilim. Kendimi lütfen beni bir daha öp diye ona yalvarırken duyuyordum. Bir kez daha bu kadar tehlikeli bir oyuna kalkışmaya kendimi pek hazır hissetmememe rağmen. Hiç bitmemesini diliyorum diyordum ona ve yine gerçekten bunu mu düşünüyordum bilmiyordum. Gülümseyerek o yine bana sokuluyordu. Birdenbire ona ait olmak istediğime ve yaptığı her şeyin doğru olduğuna inanıyordum. O yine göğüslerimi okşuyordu ve ben kıvrılmamaya çalışıyordum. Biz hep birbirimize aittik ve hep de olacağız. Ben onu sıkıca kendime bastırıyordum. Böylece o da elini çekmek zorunda kalıyordu. Fakat o beni geri itip kazağımı yukarı kaldırıyordu. Ben gülümsüyordum. Fakat hırsını bastırmak zorundaydım. Bunu niçin yapıyordu? Ne kadar masum. Göğüslerin ay ışığında ne kadar masum, genç ve güzel görünüyorlar. Bu sanat eseri tam bir ressama göre. Seninle gurur duyuyorum. Ben aşağı bakmıyordum ve utanıyordum. Kendimi öyle görmek istemiyordum ama benimle gurur duyması bana iltifat gibi geliyordu. Daha sonra tuvalete kaçmak zorundaydım. Yeniden kendime çeki düzen vermek için. Bilemiyordum. Böyle bittiği için rahatlamalı mı yoksa üzülmeli miydim? Magda derin uyuyordu. Ben şaleye geri döndüğümde. Her sabah yeni çamaşırlar giymek ne lükstü. Neredeyse muazzam bir haz. Hatta kirli çamaşırları çamaşır torbasına atmak bile biraz heyecanlandırıcı oluyordu. Diğer yurtlarda uygulanan o kontrol edici, azarlayıcı, cezalandırıcı bakışlardan kurtulmuştum. Burada herkesin çamaşırı birlikte yıkanmaya gidiyor ve küçük yığınlar halinde geri geliyordu. Ardından düzenli bir şekilde çekmecelerimize koymak için içlerinden bizi kendimizinkileri seçiyorduk. Hokus pokus olmuş gibi ortaya çıkıyorduk. Lekesiz, kar beyazı kilotlarımız ve uzun kollu, pamuklu fanilalarımızla övünerek. İngiltere'deyken çektiğim berbat akıntı tedavi edilmişti. Penisilin, teramisin ve diğer ilaçlar kanımda yüksek dozda dolaşıyorlardı. Ben şimdi kayakta iyiydim ve okul takımına seçilmiştim. O gün Magda da beni Paris'e davet etmişti. Ben çekmeceden temiz atlet ve kilot alırken şarkı söylüyordum. Oh ne harika bir sabah, ne harika bir gün ve Magda da dalga geçiyordum. Birlikte piyanoda çalışmaya başlıyorduk. Ben bir kıza Mozart'ın flüt konserinde eşlik etmeyi öğreniyordum. Ivo da flüt çalıyordu ve bir akşam o da bizle çalmaya katılıyordu. Onun flütünde yoğunlaşan su benim ensemden aşağı damlıyordu. Tüm kızlar daha sonra benimle alay ediyorlardı ve artık boğazımı hiç yıkamamamı söylüyorlardı. Ben kendimi rahatsız hissediyordum. Kulübede öpüşmekten aldığım haz kaybolmuştu. Bir tuhaf oyuna dönüşmüştü. Ivo tüm bedenime sahip olmak istiyordu. Tıpkı bir zamanlar babamla olduğu gibi neden vücudumda nefret ettiğim şeyleri yapmak zorunda olduğumu anlayamıyordum. Ivo darılıyordu. Ben katılmak istemediğimde. Niçin utangaç rolü yapıyor ve korkakça bahaneleri kendime siper ediyordum. Onun kendine istediği şeyi kendime saklamak için. Tüm bunlar bana dayanılmaz geliyordu. Kızların yanında kalmayı tercih ederdim. Gittikçe daha fazla bunalıyor ve kulübeye gitmek istemiyordum. Bir akşam olan oldu. Nasıl geliştiğini tam olarak hatırlamıyorum. Sadece öpücüklerinin yine güzel olduğunu biliyorum ve onu itmekten bıktığımı. Bu kadar budala ve ürkek olmaya hakkım yoktu. O arzuluyor ve bir kadına ihtiyaç duyuyordu. Eğer ben de bu harika adamı istiyorduysam o kadın olmalıydım. Bu nedenle de onun dolaşan ellerine müsaade ediyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyordum. O benim öğretmenimdi. İlk önce bana bu tutukluğumdan kurtulmam için yardım etmeliydi. Daha demin yıkanmamıştım. Bir saat önce yıkanmıştım. 5 dakika önce değil. Temiz olmamak ve kötü kokmaktan, duyduğum hastalık derecesindeki korkudan kendi kendime soruyordum hep yeniden. Niçin Tanrı böyle vücut kokuları vermişti diye. Vücut kokuları. Niçin güller gibi kokmuyorduk? Ivo, seni seviyorum sevgilim. Gece gündüz seni özlüyorum ve sana bakmaya doyamıyorum. Bir parça çikolata veriyordum onun ağzına. Ben açtım. Tüm o kızların içinde güneş gibi yükseliyorsun. Sen güzellikten parlıyorsun. Burnuma, yanaklarıma, boynuma ve ağzıma öpücükler yağdırıyordu. Oldukça şefkatli. Ah, öyle müşfik. Eli bir yandan kendine çamaşırımın lastiğinin altından yol bulurken bir parmağı ile en gizli noktama değiyordu. Ve babamın yüzünü aniden hatırlamama rağmen, onun korkunç gözlerine rağmen kendimi bu yeni duygulara bırakıyordum tüm hislerimle. Nereden geliyordu bu benim için yeni ve enfes algılama? Bu kaynama, bu duyguların galeyanı, bu baş döndürücü patlama, bu sonsuz hazdan çığlıklar atıyordum. Her şeyin çoktan bittiğinin farkına bile varmamıştım. Büyü ebediyen sürecek gibi görünüyordu. Uzunca bir zaman sonra o kafasını kaldırıyor ve yüzünü bana doğru dönüyordu. Değişmiş bir yüzdü. Ben ne harikaydı diye üflüyordum. O gülümsüyordu ve çok harika, tatlım, seninle gurur duyuyorum. Uzun bir süre daha birbirimize sokuluyorduk ve sonra ben ona soruyordum. Ya sen? Benim zamanım var tatlım. İlk önce seni eski korku ve hayaletlerinden kurtarmalıyız. Bizim zamanımız var. Hayalet kelimesinde babamı gözümün önünde görüyordum, kemikli ve zayıf. Onun şimdi gelmeni istiyorum, mecbursun, acele et, şimdi, şimdi, şimdi sözlerini duyuyordum. Onun pürüzlü baş parmağından başka bir şey hissetmiyordum. Yalandan yapmasını öğrenmiştim ki beni sonra bıraksın gideyim. Ancak önce o sıçrıyor, elimi yakalıyor, orada aşağıda sıkıca tutuyor ve şimdi sıra bende diyordu. Ivo kalkmak istediğinde korkuyla onun eline sarılıyordum. Sanki hemen her şey alışılmış şekilde ve çirkin olacaktı. Düşüncelerimizde hep birlikteyiz. Evlendiğimizde birlikte sarılacak ve muazzam aşk yapacağız. Öyle ki asla bırakmayacaksın. Mutlaka şimdi tekrar baştan başlamak isterdin, yapabilseydik. Sanki beni hipnotize ediyordu ve arzular içimde alevleniyordu. O zamanlar fark edemiyordum bu geceyle beni nasıl kendine bağımlı kıldığını. Zamanla Ivo'ya karşı olan isteksizliğim de artıyordu. Keşke aramızda hiçbir şey olmasaydı demeye başlıyordum. Diğer kızlar gibi olmak istiyordum. Neden hep bir istisna olmak zorundaydım? Niçin insanların beni fark etmesini, benden hoşlanmasını garanti altına almak istiyordum? Ve sonra bana olan sevgileri kesinleşince bu beni niçin kızdırıyordu? Haftada bir veya iki defa kulübeye gitmeye cesaret edebiliyordum. Fakat yeniden tavana yapışmış sineğe dönüşüyordum. Tıpkı bir zamanlar babamla olduğu gibi. Sanki bunlar hiç bana olmuyormuş gibi davranıyordum. Çok uzun, uzun zaman önce öğrenmiştim mekanik davranmayı. Buradaydı işte geleceğim, güvenliğim, aşkım, sevgilim, nişanlım, kocam. Çoktan nefret etmeye başlamıştım bile. Benim anormal olduğumu söylerken babam haklı mıydı? Kendi kendime acaba annemin beni sık sık uzağa göndermesi bununla bağlantılı mıydı diye soruyordum. Bu yüzden mi özel bir ilgiye, sevgiye layık olduğumu kanıtlamaya çalışıyordum? O ciddiye alınmaya değer miydi? Niçin sadece diğerlerinin yaptığı gibi derste hazır bulunamıyordum? Niçin beni fark etmedikleri zaman kendimi değersiz hissediyordum? Kıkırdayan kalabalıktan biri olmayı ne kadar çok özlüyordum. Şu sıralar kendimi her yerde yabancı hissediyordum. Neden? Yaşam o kadar çelişkilerle doluydu ki. Bir grubun içinde hareket ettiğim zaman kendime değişik ve gruptan dışlanmış gibi geliyordum. Sanki aynı dili konuşmuyormuşum gibi. Onlardan nefret ediyordum ve umursamazlıklarından dolayı kıskanıyordum. Onlar çok daha mutluydular. Ivo'yu gördüğümde onun benden, benim bilmediğim şeyler beklediği hissine kapılıyordum. Bir akşam artık bu ortama daha fazla katlanamayacağımı biliyordum. Tüm okul bir baloya gitmişti. Biz yalnızdık. O beni bodruma götürüyordu ve penceresiz ütü odasından içeriye sokuyordu. Çıplak bir ampulün altında beni ütü masasına yatırıyordu ve bana bakmak, vücudumu keşfetmek istiyordu. Fermuarını açıp kendisi de soyunuyordu. O da babam gibi iğrenç görünüyordu. Ben yine fenalaşıyordum. Aynı gece oldukça endişeli anneme mektup yazıyordum. Bir saklambaç oyunu, esrarengizlik, diğer kızlardan ve öğretmenlerden yabancılaşmak canıma tak etmişti.
Ayrım sonu.